En zor işi yapıyorum şu an gerçekten. Yani canlı tarihle yan yana oturmanın yanı sıra. Feridun Bey'le çok benim duygusal bir bağım var yıllardır. Böyle gidip yan yana oturup onun bir sandalyesi vardır. Sandalyesinin üzerinde bir minderi vardır. Kapıya doğru oturur. Ben de o yanındaki yükseltide otururum. Her seferinde bana yeni vermeye kalkar. Ben her seferinde estağfurullah derim. Bir iki dakika tartışırız. Sonra o yükseltideki yere otururum. Eğrelti bir şekilde. Ve bazen sohbet ederiz. Muhakkak bir şeyler içeriz. Bazen sadece otururuz. Kapıya bakarız. Gerçekten. Otururuz öyle kapıya bakarız. Arada birbirimize laf atarız. Gelen geçene bazen laf atarız. Ama dedikodu yaparız. Değil mi? Çünkü bize yakışmaz. büyük bir onur duyuyorum onları burada ağırlamak. Bana nasip oldu. Çünkü İstanbul deyince benim için kalan 3-5 esnaftan ikisi, esnaftan öte büyüklerim, abilerim oldu ikisi de.
Teşekkür ederiz.
Sevgili Feridun Bey ve sevgili Şeref abi.
Teşekkür ederim.
İkisi de bence Beyoğlu'nun gelmiş geçmiş en güzel iki insanı belki de.
Çok teşekkür ederim.
Fakat ben biraz sizi üzeceğim bu sabah. Çünkü Beyoğlu deyince benim için esnaf lokantaları çok kıymetlidir. Sevgili İsmail abimizin, İsmail Şahin'in geçen hafta aramızdan ayrıldığını çok üzülerek öğrendim. Ruhun şad olsun, saygıyla anıyorum. Şahin lokantasını bilirsiniz. Maalesef kurucusu İsmail abi artık aramızda değil. Zaten uzun zamandır gelmiyordu dükkana ama onu da burada saygıyla anmak istiyorum. Çünkü hepimize çok, gerçekten çok emeği var. Onunla çok sohbet ettik, çok beraber oturduk. Son yıllarda hatta hep yandaki çaycıda otururduk, çay içerdik beraber. Oğlu bakıyor zaten artık. Ali Usta zaten yıllardır yemekleri yapıyor. O kocaman Ali Usta'yı bilirsiniz, geliyorsanız Şahin Lokantası'na. Eski boksördür kendisi ama konuşulmasını sevmez. Gidemedim, ya ayağım varmadı gitmeye bu haberden sonra. Gideceğim tabii yani taziyeye ama gerçekten gidemedim. Orada da burada da onu anmak istedim. Beyoğlu deyince çünkü onlarsız olmuyor. Evet. Şimdi. Bu aslında biraz şöyle mi yapsak? Ses kaydediyoruz diye. Yoksa ben zaten bağırıyorum böyle.
Yok ben de yani sesim gürdür. Yani. Evet. Zannederim duyurabiliyorum değil mi sesini?
Evet, tabii.
Sağ olun.
İki vitrin düşünün ki bir tanesi ne kadar sizi Alice'in harikalar diyarına götürüyorsa diğeri de sizi bir o kadar hayatın gerçeğine döndürüyor. Bir tanesi rengarenk, bir tanesinde diller, ciğerler, işkembeler, kazlar. değil mi? Evet, hatta evet. Kokoreçler asıl.
Evet.
Değil mi? O kokoreçlerden ne çekiyorsunuz değil mi Şeref abi? Biraz anlatsanız o kokoreçlerin ne olduğunu.
Yani şimdi
kokoreç demeyeceğim ben. Sarmalar diyeceğim.
Evet, sarma. Biz
biz sarma diyoruz onlara. Biraz anlatsanız onları.
Hepinize merhaba. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Şimdi kokoreç Tuğba Hanım'ın dediği gibi ayrı bir şey oluyor. Biz kuzu sarma yaparız. O da bağırsaktan olur. Ama tabii evvelden yani 20-30 sene önce çok çok satardık. Şimdi pek bilinmeyen gibi bir şey oldu. O da bazı şeyler gibi hayatımızdan eksiliyor. Gerçi bilenler gene gelip alıyor. Onlar için ben uğraşıyorum. Bu süt kuzu zamanı olur. Tuğba Hanım da çok sever. Bilmiyorum sevenleriniz var mı? Yani kuzu sarma gerçekten çok güzeldir. Ama tabii onun yapılışı da çok önemli. Onu herkes çok zor lezzetini anca bulabilir. Yani anneden gördüyse öyle devam ediyor. Yoksa şimdi ben yapıyorum ve vitrinime asmıyorum. Astığım zaman akşama kadar ifade veriyorum. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Nasıl yapılır, nasıl edilir? Ama şimdi bizim içeride işimiz var. Meşgul oluyoruz. Tabii biz nazikane bir şekilde yani tavrımızı koyuyoruz. Yani artık yeter sordunuz gibilerinden. Bu sefer asmamaya başladım. Dolapta saklıyorum. Beni onu bilen müşteriler, beni bilen müşterilerim geliyor. Onlara yapıyorum. Yani evvelden asardık vitrinlerimize. Beyoğlu Balık Pazarı'nda zannedersem 13 tane sakatatçı vardı. Şimdi kala kala 2 tane kaldık. Tabii bu Rum vatandaşlarımız, Müslevi vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız bunu çok severdi ve çok alırdı. Yani haftanın 3 günü gelen bir aile vardı. Aileler vardı. Zaten onlarla beraber büyüdüm. 65 senedir aşağı yukarı 11 yaşından beri oradayım. Yani hem okuluma gidiyordum, yazları babamın yanına geliyordum. Çünkü çok hoşuma gidiyordu. Çok güzel insanlar vardı. Çok insana değer veren kişiler vardı. Hem mal alır hem şaka yapardı sizden. Sonra yani okulumuza gittik. Atatürk Lisesi'nde okudum ben. Okulumuza gittik ama yine yaz aylarında gelirdim babamın yanına. Çok hoşuma giderdi. Ama bu hoşuma gitme beni maalesef okutmadı. Ben liseden sonra tahsilimi bıraktım. Babamın yanında işte aşağı yukarı 63'ten beri babamı 76'da kaybettim. Ben işte hala devam ediyorum. Yani bu da işin bir parçası. Hayat sofrada ne bulduysak onu işte yedik sayılıyor. Öyle esnaflığa devam ediyoruz. Ama çok memnunum. Çok güzel insanlar tanıdım. Tuğba Hanım gibi. Bilmiyorum aranızda dükkanıma gelen var mı? Ben Beyoğlu Balık Pazarı'ndayım. Oo çok güzel.
Bu arada size tanımayanlar var galiba. Ben böyle herkes tanırmış gibi konuşmaya başladım. Kusura bakmayın. Bazen herkes sizi kafamın içinde görüyorum galiba. Sevgili Şeref Acehan, Galatasaray ciğercisinin sahibidir. Dudu Odaları sokağa girdiğiniz zaman yürürken sağda yani şeyden Balık Pazarı'ndan girerseniz solda, diğer taraftan girerseniz sağda dır ciğercisi.
Evet. Orada devam ettiriyoruz. Bakalım Allah sağlık verdiği sürece oradayız. Bekleriz.
Mavi ceketiyle sizi hep karşılar, hep oradadır. Orada yoksa içeride bir şey yapıyordur zaten.
Evet.
Kuzu mevsimi yaklaştıkça, işte Şubat, Mart yaklaştıkça da içeride sarma sarıyordur. Ben bazen kafamı uzatıyorum, sabahları sarıyor, bazen yakalamak güzel oluyor. Hatta şimdi yılbaşı geliyor, kazlar ve ördekler de satacak bize. İlgilenen varsa oraya da gidebilir, evet. Merhaba da diyebilir, sizinle sempozyumda tanıştık da diyebilir. Evet. Sevgili Feridun Bey de Feridun Dörtler 3 yıldız şekerlemecisi yakışıklı beyefendisidir.
Görüşe göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Tövbe yarabbim.
Kendisi Galatasaray mezunudur. Galatasaray'ın eski topçularındandır. Futbolcu demiyorum. Topçu diyorum. Ben nedenini biliyorum ama misafirlerimiz bilmiyor.
o zaman. Efendim 1934 doğumluyum. Firuza İlkokulu mezunuyum. Hasbelkader o günlerde pek iyiyle geçtiğim için. Dolayısıyla 1926'da dükkanımızın açıldığından itibaren Galatasaray Lisesi'ne ilkokulu pek iyiyle bitirenler alınıyor. Çok yakın olmamız hasebiyle de babam geceden bir çalışanını sıraya koyuyor ve işte saat 9'a doğru çalışan dükkana geliyor, babam sıraya giriyor ve o sebeple de biz ilk başlarda hemen kaydımızı yaptırıyoruz ve Galatasaray Lisesi'nde okudum. Galatasaray Lisesi'nde okudum derken hasbelkader diyorum. Bugünkü şartlarda benim kafa yapımı, biliyorum çünkü kafa yapımı, hiç zannetmiyorum ki Galatasaray Lisesi'ne girebileyim. Ama kıt kanaat sınıfları geçerek son sınıflara gelirken, bu arada Allah vergisi vücudum yapısı itibariyle futbol tabii çocukların, hele bizim zamanımızdaki çocukların en büyük aşkı. Ben Galatasaray Lisesi takımında oynadığım tam iki gün sonrası da Galatasaray'ın o efsane kadrosu, İsfendiyarlı, Muhtarlı, Turgaylı, Coşkunlu takımında idmana çıktım ve o sene bir iki tane özel maçta top oynadım. 55 senesinde de okul bittikten sonra bir buçuk sene kadar o günün şartlarında profesyonel futbolcu oldum. Profesyonel diyorum, bugünkü gibi milyarlar kazanılmıyor. O gün emniyet takımında oynarken efendim 200 lira maaş aldım. Derken bu arada delikanlılık böyle bir şey olsa gerek. Kalp ağrılarım başladı. Ve babama gittim. Aynen şunu söyledim. Baba, ben futbolu bırakıyorum. Ben şu kızı istiyorum. Bana neyle dedi. Ben de dedim ki babacığım, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Evlendikten sonra bana, o gün de bugün de aynı apartmanda oturuyoruz. Ama o gün ki hali değil de şimdiki halinde tabii, zemin katında, birinci katında bana bir daire verirsin, ben de senin yanında çalışırım. Dolayısıyla kaç para vereceksin diye de sormam. Ve nitekim o aşkla, babama verdiğim sözle hala çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Ve çalışmanın kim ne derse desin, cuması pazarı olmaz, en büyük ibadet olduğunu çok iyi biliyorum. Evet.
Üç yılda şekerlemeye girdiğiniz zaman gördüğünüz bütün şekerler, görmediğiniz arkadaki saklı olan lokumlar ve gene arkada saklı olan badem ezmelerinin yanı sıra ilk zamanlarda, şimdi çok sakin bir balık pazarı görüyorsunuz tabii. Bir zamanların bombarşesi şimdilerde bir yalnızlığa bıraktı kendini. Değil mi? Siz bana çok güzel anlattınız, ikiniz de devamlı. Gerçekten İstanbul'da birçok açık marketler var, yemek marketleri var biliyorsunuz. Ama herkesin gittiği değişik mahalleler, herkesin yaşadığı değişik mahalleler, gittiği değişik yerler olsa bile, Üsküdar'dakiler bile, Kadıköy'dekiler bile kalkıp eskiden Beyoğlu Balık Pazarı'nda alışveriş yapmaya gelirlermiş. Ben çok en başlarına yetiştim. Sonra da çok düşüşüne maalesef her gün tanık oluyorum. Ya haftada 2 ya da 3 gün zaten hala gidiyorum. Ya bence hepinizin gitmesi lazım bu arada. Çünkü çok elimizi üzerinden çektiğimiz bir yer haline geldi maalesef. Ama şimdi biraz güzel zamanlarını ben dinlemek istiyorum.
Aa, tabii.
Şu Beyoğlu'nun çikolata koktuğu zamanları dinlemek istiyorum. Feridun Bey'in bana hep anlattığı Tilda pastanelerini, Nisuaz'ı birazcık dinlemek istiyorum sizden.
Tabii. Efendim?
Bu arada sevgili Feridun Bey'in ve oğlu Altun'un yaptığı badem ezmelerinden de afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Tabii. Şimdi efendim, o günden bahsediyorum gene. Balık pazarında biz varız. İngiliz sefarethanesini biliyorsunuz. 2003'te bombalanan kapısının tarafında, ki o kapının karşısında Kibar Pastanesi var. Oradan gelin, orası Meşrutiyet Caddesi'nin sonuna doğru oluyor. Oradan gelin, balık pazarı girişinin gene tam karşısında Angiopoulos Pastanesi var. Oradan gene Galatasaray Lisesi tarafına gelirken sağ tarafta Rönesans Pastanesi var. Hemen bitişiği aynı apartmanın kapı ortada. Birinde Rönesans var, ötekinde Lozan Pastanesi var. Derken 2-3 dükkan sonra, ki şu anda Altı Yol Döviz Bürosu'dur. Orası da Everest Pastanesi. Ve balık pazarında da biz şekerci olarak bu pastanelerin hepsi kendine özel, son derece değişik imalatlar yapar ve herkes de fevkalade güzel işler yapardı. Tabii ben o günlerden bahsediyorum. Onlar özellikle 6-7 Eylül, siyasetten hoşlanmıyorum, nefret ediyorum ama bir hakikat var ki onu da söylemekte fayda var. 6-7 Eylül'den sonra yavaş yavaş yalnız Beyoğlu'ndan Rumlar gitmedi. Aklı başında olan Türk müşteriler de yavaş yavaş ama belli belirsiz Beyoğlu'nu terk etmeye başladılar. Sonra 64 olayları, 74 olayları derken teker teker bunlar çorap söküğü gibi peş peşine gelindi. Ve biraz evvel müdür beyin söylediği gibi o günlerde o kadar kalabalık olan Rum vatandaşlar bu sefer azaldı ve bugünlere geldik. Dolayısıyla bizim şimdi balık pazarımız İstanbul'da 4-5 tane her Allah'ın günü pazar olan yer vardır. Beşiktaş pazarı, Kadıköy pazarı, Fatih pazarı, Galatasaray pazarı ve şimdi biz en öndeki pazar olarak idame ettirirken bizim Beyoğlu balık pazarı şimdi nal topluyor efendim. Ve o günlerde gerek Üsküdar'dan, gerek Şişli'den, gerek Beşiktaş'tan, gerek Kadıköy'den bizim bayağı müşterilerimiz vardı. Onlar hepsi kayboldu. Ve dolayısıyla da biz ama Şeref kardeşimle biz çakılı topçuyuz. Üstün gayret sarf ediyoruz. Değişik türde başka bir şey söyleyeceğim. Nasıl ki marketler çoğaldı, bakkallar azaldı. Derler ki bakkallarımıza sahip çıkalım. Hakikaten çıkılması gerekir. Neden? Bakkalınıza o gün paranız yoksa gidip alışveriş yaptığınızda akşam babam gelince vereceğim dediğinizde sözünüz geçer. İhtiyacınız olursa şayet eğer tekseniz çocuğunuz sizi beklemeden işiniz varsa gideceksiniz. Anahtarı bakkalınıza bırakabilirsiniz. Çocuğunuz da anahtarı alır evine girebilir. O açıdan, sosyal açıdan o bakkallara destek olmamız gerekir. Derken biz bir şekilde bu işi Şeref kardeşimle götürüyoruz. Ama tabii eğri oturup doğru konuşalım. Her ihtiyaç sahibi gibi bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bunu söylemeden edemem.
Ne acı değil mi böyle bir şey konuşuyor? Evet. Ben gerçekten yani utanıyorum, biliyor musunuz? Utanıyorum çünkü İstanbul gibi katman katman kültürün, tarihin, damak tadının olduğu bir şehre borçluyuz evimizi. Ama gerçek tadını kaybediyoruz diyeceğim, kaybettik demeye dilim varmıyor. Alışveriş kültürü, eve giren yemek kültürü, paylaşma kültürü, komşuculuk kültürü, bunların hepsi aslında bir seferde de incelenebiliyor bu konuşmalarda.
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Efendim, bir bakıyorsunuz İstiklal Caddesi'nde eski Türkçe yazılar var. Oysa bizim eski Türkçe ile yakın uzak alakamız yok. Bu kendimizi inkar etmemizdir. Siz nasıl İngilizce yazmıyorsanız Arapça da yazmayacaksınız. Türkçe. Mecbur kalsınlar Türkçe öğrensinler. Mecbur kalsınlar Türkçe konuşsunlar. Çok eskiden 950'li yıllarda Rum hanımefendiler bizim dükkanın sokağına girdiklerinde tesadüfen karşılaştıklarında birbirleriyle 2 dakika sohbet etmek için ayaküstü konuşurken tabii nece konuşacaklar? Dilleri Rumca konuşacaklar. Oradan çok pardon kendini bilmez biri çıkar, hemen yanlarına gelir, vatandaş Türkçe konuş. Bugün İstiklal Caddesi'nin hali nedir? İstiklal Caddesi'nde Türkçe konuşan yok, devamlı Arapça konuşan var ve de haldur huldur. Hiç olmazsa medeni insanlar gibi biraz da sessiz konuşsalar çok çok iyi olacak. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde bugün o dediğim eski Türkçe yazılarla beraber kimisi hafız, kimisi hacı, kimisi hoca, kimisi bilmem şeyh falan adıyla bir sürü lokumcu var. Ve bunların hepsinde tarihi biri müstesna. O müstesna isim Hacı Bekir'dir. Çünkü Hacı Bekir'in adını anmak istediğinizde illaki ceketinizi ilikleyeceksiniz. Sebebi 1777 yılından bu yana aynı ailede devam ediyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Biz de bu sene 2020 senesinde aynı yerde 94. yılımızı idrak edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman benim her iki dedem de Rumeli'den göç etmiştir. O gün Üsküdar'dan Sinop'a kadar Kastamonu eyaleti iki dedemi de ayrı ayrı İnebolu'ya göndermişler. Annemin babası olan dedem okur yazarmış, onu orman idaresine almışlar. Sonra dedemin dedesi Rumeli'de, Debre'de, Arnavutluk Debre'de tatlıcılık yaparmış. O günün tatlıcılığı dondurmacılık mıdır, tulumba mıdır, baklava mıdır onun teferruatını bilmiyorum. O işi yaparken o da bu sefer İnebolu'da tatlıcılık yapmaya başlamış. Derken bu 1870'lerde geliyor ve sonra da işini kurduktan sonra evleniyor. Babam dünyaya geliyor. Babam da bu arada Birinci Dünya Harbi'nde ve Kurtuluş Savaşı'nda 7 sene askerlik yapıyor ve çok şükür aslanlar gibi askerliğini bitiriyor. İnebolu'ya geliyor fakat İnebolu'da hayatın olmadığını görünce de mecburen İstanbul'a geliyor. Son 10 seneye kadar Üsküdar'da Altpekinler diye bir şekerci vardı ki Hasan amcamız İnebolu'dur. Babam onun yanında çalışmaya başlıyor. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra da artık yani kendi iş yerini kurmak istiyor. Biri öz amcam, biri de onlara yakın gene amca niteliğinde. 3 ortak olarak ki üçü de genç adam, en büyükleri babam, 3 yıldız olarak bizim dükkanımızı kuruyor. Ve o günden bugünlere bizi de 944 yıllardan itibaren ilkokulda yaramazlık yapmayalım diye abimle beni asker zoruyla dükkana getirirdi. Sokakta yapmadığımız yaramazlığı dükkanda yapardık ama babamın gözünün önünde. 55'ten sonra da fiilen dükkandayım efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Yani kişilerden.
Kişilerden, dükkanlardan, onların güzel saygıyla, tabii, sevgiyle alın.
Şimdi özür diliyorum. Ben müşterilerimle beraber büyüdüm. Yani şöyle, ben 17 yaşındayım veya 18 yaşındayım liseden sonra veya 19. Gelen müşterilerin çocuklarınla beraber büyüdük. Onlar torun sahibi oldu, biz torun sahibi olduk. Yani o kadar yakındık müşterilerimizle. Şimdi çoğunlukla tabii Rum vatandaşlarımız, Ermeni vatandaşlarımız, Müslevi vatandaşlarımız vardı. Babam balık pazarında Rumcayı öğrendi. Gayet güzel Rumca konuşurdu. Ben de çok özür diliyorum. Ben de öğreniyordum. Ama sonradan işte bu 64 hadisesi, 74 hadisesi deyince tabii azalma başladı. Ben yani Rumca öğrenme tahsilimi yarıda bırakmış gibi oldum. Müşterilerimiz yani çok anlayışlı, çok kaliteli, çok sevecen. Yani sizden bir şey alırken sizi enore ederlerdi. Yani böyle karşılıklı, yani benim paramı alıyor, bana kötü mal veriyor falan, öyle bir şey yok. Hiçbir zaman. Şimdi bazen müşteri geliyor, ciğer istiyor. Sanki tezgahtaki ciğeri değil de bendeki ciğeri alıyor. Yani o kadar, yani bir tuhaf yakınlaşma oluyor aramızda. Tabii biz senelerin verdiği bir esnaflıkla gayet normal karşılıyoruz. İnanır mısınız? Bir gün bir müşteri geldi. Dükkanın basamağına adımını attı. Elinde bir tespih var. Bu tarafta benim ördek olur, köy tavuklarım olur. İşte kaz, bıldırcın. Ben de masamda oturuyorum. Elinde tespih. Tespihi şöyle bir sıktı, tespih düz oldu. Aga dedi, bu buldurcunlar kaç para dedi. Şimdi biz böyle şeylere pek alışık değiliz. Yani bize gelen müşterilerimiz alışık değiliz de son sıralar alışmaya başladık. Aga dedi, bu buldurcunlar, pardon, bunlar ne dedi? Buldurcun dedim, Ha kaç var onlar dedi. Tespihini uzattı böyle dikleştirdi. Ondan sonra dedim şu kadar fiyat. Neyse. Fiyattan sonra tespih yumuşadı. indi aşağı. Ve yani gitti. Şimdi biz paça satarız. Bizim paçalar gerçekten ekstradır. Çünkü yani büyük kulüple çalışırım, Şam'dan grubuyla çalışırım, borsa grubuyla. Paçalarımız güzel ve tertemizdir bilmez. Bir gün bir bey geldi. Bana dedi paça verir misin? Tabii verelim. Bunları ben dedi nasıl ızgara yapacağım dedi. Paça ızgara olur mu Allah aşkına? Paça haşlanır, paça çorbası olur. Dedim beyim onlar ızgara olmaz çok sert olur dedim. Ya dedi yenmez mi yani ızgara? Vallahi dedim dişleriniz kuvvetliyse vereyim. Ben dedim satmak için buradayım. Ama dedim çok sert olur dedim. Yani paçada dişleriniz kalabilir. Ve yani git. Şimdi evvelden müşterimiz geldiği zaman inanın yani akaliyetten bahsediyorum. İnanın benden iyi ciğeri anlar. Balıkçıdan iyi balığı anlar. Şarküteride satılan kaşar peynir, o bilenler bilir yuvarlak kaşar peynirleri vardı. Yani benim boyum kısaydı o zaman benim boyla yarışırdım ben. Şöyle teker biçimindedir. O kaşarı daha iyi anlar satıcıdan. Pastırmanın güzelini anlar. Onlara yani kötü mal verme şansınız yok. İyi mal satarsanız zaten arkası geliyor. Ama şimdi evvelden insanlar gelirdi, bana Şerefaki, bana Şerefaki derlerdi. Şerefaki bana bir ciğer hazırla ben geliyorum, ya tuşunu hazırla ben geliyorum. Şimdi geliyor müşteri, bu ne? Beyin diyorum. Nasıl yapılır? İşte onu bir anlatıyorsunuz, o gidiyor. Arkadan geliyor biri, bana diyor ciğer verir misiniz diyor. Ne ciğeri vereyim diyor. Ya ver işte ciğer ver diyor. Şimdi kuzu ciğeri var, dana ciğeri var. Arada bir kalite farkı var. Tamam diyorum kesim. Nasıl keselim? Kuşbaşı tamam güzel. Nasıl yapılır? Arkadan yürek veriyorsun nasıl yapılır? Yani tarif ücreti alsam vallahi daha karlı olacağım. Akşama kadar anlatıyorsunuz. Ya ben yani nasıl bu kültürümüz değişti? Ya biz bunlarla karşılaşıyoruz. Ya şimdi yani evvelden gelirdim işte bizden sohbet bu anımı anlatayım. Biz sarma sarıyoruz. Şimdi benim bir Rum arkadaşım, dostum, müşterim. Zaten hepsi dost ve müşteri olarak görürüz biz. Şerif'im dedi, biz dedi bir arkadaşla dedi sarma alıyor kendi. Dedi, Sefaköy'de dedi, arkadaş dedi Cerci'ye git dedi, ciğer istedi dedi. Ben de ona gördüm dedi, sarma falan görmedim zaten dedi. Zaten yapan da pek yok, kalmadı artık. Sarma var mı dedim. Abi ne sarması, sarma şeyde olur, markette olur. O yaprak sarma zannetti diyor. Dedim bilmez ama yani genç miydi dedim. Daha 30 yaşlarında. Bilmez dedim. Yani babadan görmediyse bilemez. Yani şimdi yani esnaflığın artık rejonu mu diyeyim, felsefesi mi diyeyim. Babadan oğula geçerse esnaflık fevkalade gidiyor. Ama yani tabiri caizse köyden gelmiş, önlüğü giymiş, ben esnafım. İş değişiyor biraz. Yani babadan görecek, o babayla beraber yavaş yavaş esnaflığın zarafetini, güzelliğini yaşayacak. Yani
biz... Bir şey yok ki artık. Siz de mesela devam ettirmesini istemezsiniz çocuğunuzun esnaflığını.
Yani...
Şimdi bir durum var. Bütün gün ayakta çalışan ve yorulan bir esnaf var. Mesela Aykut'u bilirsiniz, Fakci yer. Aykut diyor ki asla çocuğum burada benim evet. gibi yorulsun istemem diyor. O da üçüncü jenerasyonu da dededen babadan tanıyorsunuz.
Tabii.
Size hep saygıyla bahseder. Bir de o kaldı karşı tarafta bir
Evet.
Ama asla ben çocuğum burada olsun. Evet. Hakikaten onların eğitimi için canı gönülden çalışıyor çocuk.
Evet.
Yani
evet.
Aynı yaştayız aşağı yukarı.
Evet. Yok, Aykut ufaktır benden.
Şeyden. Ben.
Ha pardon. Pardon siz.
mesela sizde de öyle birçok tanıdığım esnaf yok diyor. Ben yok. Diyor çocuğum burada benim Allah. Çektiğim çekmesin diyor ya da çocuk zaten gelmek istiyor.
Evet. Şimdi yani bırakın çocuğunuzu yani çalışacak adam bulamazsınız.
Doğru.
Yani şimdi haftalığı yüksek de verseniz gelmek istemiyor. Çünkü esnaflık gerçekten çok zor. Yani şöyle ki sabahleyin 8'de dükkanı açıyorsunuz, akşam 8'de dükkanı kapıyorsunuz. Yani ayrılmak isteseniz diyor işte o müşteri geldi seni aradı abi. İşte o geldi onu sordu, şey yaptı. Yani kopamıyorsunuz. Gerçekten zor. Ama şimdi çocuklarımız da okuyor. Benim iki çocuğum da üniversite bitirmiş. Biri Amerika'da yaşıyor. Üç torunumla. İşte fırsat buldukça gidiyoruz, görüyoruz. Üç erkek torunum var. Oğlum burada, o da üniversiteyi bitirdi. Bir torunum var kız. İşte onu dört torun yerine sevmeye çalışıyorum. Yani çocukları artık gel diyemiyorsun. Tabii herkes rahat yaşamak istiyor. Gerçekten yani hayat, Feridun abiye soralım, çok kısa değil mi Feridun abi yaş itibariyle? Yani çabucak geçti, hiçbir şey anlayamadık. Geriye baktığımız zaman saniye gibi bir şey. Yani bir şey hatırlayamıyoruz. Hatırlıyorsunuz.
Ama bak ne kadar güzel sizinle beraber olmak yaşamın güzelliğini gösteriyor. Sen benim yaşımda böyle nezih bir grupla karşılaşırsan beni hatırlarsın. Ayrıca ben
seni
Şeref kardeşimin bir sözüne takviyede bulunacağım. Müşteri olarak dahi görgü inanır mısınız? O kadar mühim ki. Şeref'in söylediği gibi bizi hakikaten öncelikle Rum müşteriler ve görgülü Türk aileler bizim gençliğimizden itibaren bize çalıştığımızdan dolayı hatta babamızla beraber olarak çalıştığımızdan ötürü bize bir özel harekette bulunurlardı. Bizi desteklerlerdi. Ama sonradan o günler öyle oldu ki şayet bir gün benim dükkanıma gelirseniz bu çikolata tezgahının orada şeylerde çikolataları görürsünüz. Bir nasıl bir müşteriydi bilmiyorum. Şeref'in dediği gibi tesbihle göstermedi de daha amiyane ayağının ucuyla böyle kaldırdı bana şundan ver dedi. İnanın hiç şey yapmadım, yerinmedim. Döndüm. Onun yanına gittim. Sonra elimle şundan mı istiyorsunuz diye gösterdim. Artık anlarsa anlamıştır, anlamazsa benim yapacak hiçbir şeyim yoktur.
Şimdi bir anımı daha anlatmak istiyorum. Bu İngiliz sefareti patlama olduğu zaman buradan giden tabii Rum vatandaşlarımız, üç tane telefonum vardı benim dükkanda. Bir tanesi kırmızı telefon, hani derlerdi ya Nixon'un telefonu gibi. Kırmızı telefon durur, o sadece ve sadece babamın eski müşterileri. İnanın ya bir kere çalar ayda, ya iki kere, ya üç kere. Yavaş yavaş tabii azalmaya başladılar. Ama ben hala onu kapamamışım, öyle durur. Şimdi patlama olduğu zaman o 2003 senesiydi galiba.
2003 senesi.
Değil mi abi?
20 Kasım.
Ha, 20 Kasım. Patlama olduğu zaman o telefonum hiç susmadı benim. Yunanistan'dan, Fransa'dan, Artin abim vardı, Ermeni abimiz. O Amerika'dan aradı. Şimdi patlama olunca da biz büyük bir şok yaşadık. 30 saniye kimse kimseyi görmedi. Yani bir karanlık çöktü. Dükkanda tabii 6-7 kişiydik. Telefon açıyorlar eve, ağlayarak yapmayın diyorum. Evdekileri korkut. Neyse. Ben gayet vakur durdum. Korktum tabii. Yani korkmam mümkün değil. Fakat çok şükür hiçbirimizde bir şey olmadı. Ama 32 vatandaşımız tabii ki gitti. Biz de gidebilirdik. Yani ölebilirdik. Telefonlar gelince bana Şeref Haki, maddi manevi Şeref Haki, biz buradayız. Şeref Haki, Şeref Haki şey susmadı. Ve o zaman o telefon başında ağladım. Ki ben biraz katıyımdır, pek ağlayamam. Ama gözlerimden yaşlar geldi. Ya dedim, nasıl bir şey bu? Benim dedim yakınım dayım aramadı. Yakınlarım aramadı dedim. Yani vallahi hala onlara teşekkür ediyorum. Bilmiyorum, güzel bir anı oldu o benim için. Yani demek ki iyi bir şey bırakmışık. Ama her gelen Yunanistan'dan ziyarete Feridun abimle benim muhakkak dükkanıma uğrarlar, ararlar. Şimdi onlar da çok azaldı. Ya da Feridun abi Şeref der, bir telefon eder bana, gel bak burada kim var der. Feridun abinin arkasına saklanır, bir bakarsın Basil kafayı çıkarmış. Yani, yani işte böyle güzel anılarımız oldu. Yani iyi bir yerde esnaflık yaptık. Çok güzel insanlar tanıdık. Yani dükkanımıza gelen insanlar çok fevkaladeydi. Yani bazen not tutuyorum gelen insanları. Vallahi yani Nubar Terziyan'dan tutun Eşref Kolçak'a kadar yani bütün onlarla hep muhabbetimiz olmuştur. Temer Yiğit'le kanka olmuşuktur. Hala gelirler. Yani güzel, çok güzel günlerimiz oldu. Hala da güzel, çok şükür. Öyle idare ediyoruz.
Ben bir şey soracağım. Biraz tatlıya döneceğim.
Tamam.
Mandolin nedir bilir misiniz? Çoğunuz bilmiyorsunuz galiba. Mandolin nedir? Mevsim tam zamanı geliyor. İstanbul'da mandolin yapan birkaç yer kaldı.
Şimdi efendim mandolin bizim bildiğimiz şeye göre kos helvasının son derece düzgün kesilmiş, içinde badem, fındık, Antep fıstığı ve portakal kabuğu olan bir kos helvasını düşünün. Onu da renkli selofanlara sarmışlardır. Özellikle Rumlar veya gayrimüslimler olarak düşünelim. Onlar yılbaşı gecesi çam ağaçlarını süslerken sırf ertesi sabah çocukları sevindirsinler diye o çam ağaçlarına birer tane işte dallarına göre onları koyarlar. Bu da yalnız inşallah yarından itibaren bizim dükkanımızda olacak. Ayın sonuna kadar. Ayın sonundan sonra da tukaka olarak kimse aramaz. Hadise bu yani. Çok güzel örf ve adetler var yani.
Hala soranlar var mı mandolin?
Tabii. İşin ilginç yanı Türkler de başladılar. Her ne kadar koyulaşıyorlarsa bile içinde aydınlığa dönenler de var. Onlar soruyorlar ne zaman çıkacak diye.
Bu arada Saporno'da İstanbul web sayfasına girerseniz bizim web sayfamıza ilk fotoğraf Feridun Bey'in dükkanında o eski tartıların üzerindeki o rengarenk şekerler mandolindir zaten. Sapor'un da eski usulü biraz da oralara gidiyor. Eski usul mandolinler. Yani neye benziyor diye şu an gözünüze canlandıramadıysanız hemen bakabilirsiniz de. Ya ben birazcık eski eski alışveriş, 5 dakika uzatıp eski alışverişleri birazcık dinlemek istiyorum ikinizden. Eskiden hangi dükkanlar vardı? İsimleriyle hem onları da analım.
O zaman müsaade eder misin Şeref? Ben tabii başlayayım. Önce sene 950, ben Şeref'e göre yaşça büyük olduğum için.
Hiç belli etmiyorsun ama abi.
Tabii, beni ağlatma lütfen. Bizim dükkanımızın yanında, şunu söyleyeyim, bizim dükkanımızın bulunduğu sokak esasında çok eskiden mezba böyle sokak aralarındaymış. Bizim dükkanımızda bile, ki 65'te yıktık. 65'te yıktığımız zaman bir kenardan hayvan, tabiri caizse mal bağlamak için şeyler, halkalar çıktı. Bir tarafında da bizim dükkanımız o zaman bir dükkan katı, bir de üstte imalathane var. Ama biz kazı yapmaya başladığımız zaman karşı tarafta da, yufka tarafında da bir küp bulduk. Küp bulununca ne olursa olsun adamın aklına ne geliyor? Değil mi? O geliyor. Halbuki o küp yan yatmış ve o yan yatan küpte de kübün en altında simsiyah katran gibi bir şey var. Oradan ben anladım ki bizim dükkanın tarihinde burası mezbahacılıkta oynamış. Ve biraz daha açtık. Neticede altın yerine o kurumuş kan bulduk. O günlerden şeye gidiyoruz, 65'ten 50'lere gidiyoruz. Bizim hemen yanımızda lüks diye bir şarküteri, yalnız domuz eti satan bir dükkan vardı. Şüte, dördüncü dükkan olarak Şüte vardı. Şüte o zaman, esas Şüte Alman markasıdır. Fakat o zaman iki Rum vatandaş tarafından çalıştırılıyordu. O Şüte'nin tam karşısında gene Kazes diye şarküteri vardı. Ve bunlar hepsi teker teker noksanlaştı. Derken 50-55 yılları arasında bizim üst tarafımıza Saraylar Mezecisi geldi. Saraylar Mezecisi de epey uzun sene dayandı ama sonradan bir hacılar aldı. Hacılar grubunda da biliyorsunuz şarküteri satmak, içki satmak falan yasak. Ve mahalle bakkalına döndürdüler. Ve o da miadını doldurdu. Ve de onlar da kapattı. Benim hatırladıklarım bu kadar. Şeref, buyurun.
Devam et.
Başka bir şey varsa.
Şimdi 25 tane manavımız vardı Balıkpazar'da. 14 tane sakatatçımız vardı. Kasap, yani 10 tane de kasabımız vardı. Zaten ismi üzerinde Balıkpazarı, balıkçımız çoktu. Semt pazarları gibi 3 tane limon alan akşam eve ekmeğini götürürdü. İpe bağlanan 3 kıvırcık salatayla, soğanla evine ekmek götüren vardı. Tavukçular, yani pazar bir alemdi. Çok çeşni vardı, çeşitleme vardı. Feridun abi dediği gibi Saraylar, Şüte, Saraylar bir Ermeni abimiz tezgahtar.
Artin abimiz.
Evet, Rus tezgahtar vardı. Ve işini bilen insanlar vardı. Yani pastırmayı keserken böyle bakardın, nasıl hepsi aynı hizada olur, nasıl öyle şey olur, nasıl bir boyda olur. Yani şimdi Şüte'ye gidiyorsun, Şüte'ye bir müşterim, Şereç'im dedi, şunları hazırlar mısın bana dedi. Ben dedi Şüte'ye uğrayacağım dedi. Yılbaşına 10 gün var. Biz de hazırladık. Gayet güzel alışveriş yaptı. Dedim ki yardımcıma, ya dedim beyi unuttum acaba dedim. Şüte'ye bir bakar mısın dedim. Aradaki zaman 2 saat 750 pardon 2 saat 45 dakika. Ve Şüte'den çıkamadı. Yani o kadar işlerimiz vardı. Ben dedim herhalde unuttu gitti. Ama dedim yine bir bak, bak dedim beyefendi orada mı? Baktık sırada. Biraz sonra geldi ya dedim. Ya çıkamadım ya dedi. Vazgeçemedim de dedi. Ama şimdi Şüte'de domuz pastırması ve domuz pastırmasının en geniş hali. Şöyle büyük. Lüks lokantaların aşçıları bana telefon ederdi. Şerif acaba Şüte'de vardır, bize ayırsın, bize ayırsın. Yani lekardanın güzeli vardı. Kaç tane lekardacılar vardı. Adam bir lekarda ile ekmeğini evine götürürdü. Feridun abinin dükkanının önünde 2 tane badem satıyor. 3. sarayların önünde satıyor. Badem satıyorlar sadece. Badem satıyorlar ve 3'ü de evine ekmek götürüyordu. Yani o kadar pazarımız işlekti. O kadar müşterimiz boldu. Şimdi tabii bu 80-90'dan sonra herhalde, 80'den sonra unutuyor insanı. Zaman çok çabuk geçiyor. Meyhaneler musallat oldu bize. Meyhaneler yerleşince pazarın felsefesi olduğu gibi değişime uğradı. Yani kuyumcusu geldi, incik boncukçusu geldi, saatçisi geldi ve yani talimatname der ki yiyecek içecek için kurulan yerlerde bu gibi şeyler satılamaz. Ama her şey değişime uğradığı gibi böyle bir değişime uğradı balık pazarı. Meyhane oldu, incik boncukçu oldu ve pazar adabını maalesef yitirdik. Biz çok eski olduğumuz için portföyümüz biraz kalabalık. Yani bizim müşterilerimiz sabit olduğu için yani idame ettiriyoruz. Yoksa dışarıdan gelip, şimdi 5-6 tane zaten dükkan boş. Yani düşünebiliyor musun? Balık pazarında herkesin koşup geldiği, biraz evvel bahsettiğimiz Üsküdar'dan, Kadıköy'den, oradan buradan gelen yere, vallahi geçenlerde saydım ben, 7 tane dükkan boş. 7 tane dükkan tutulmuyor. Kiraların yüksek olduğundan bir de belediyenin koymuş olduğu şartlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir dükkanınız var. Dükkanı kiralayacaksınız, kiraya vereceksiniz. Belediye ya ciğerci yapacaksın diyor, sakatatçı, ya tavukçu yapacaksın diyor, ya şekerci yapacaksın, ya meyveci yapacaksın, ya balıkçı yapacaksın. Ya, bırakın, yani başka şeyler de var. Artık bu işler yani pazarı aştı. Bırak kafeteryayı yapsın adam. Geçenlerde 15 bin lira kirayla şeyin Cihan'ın sattığı yere
lokmacı açıldı mı?
Lokmacı yok, açılmadı. Lokmacı açacak. Adam o kadar masraf etti. Belediye ruhsat vermedi. Yani kafe açacak, sonra kafe açalım dediler. Kafeye de müsaade etmedi. Etmiyorsun ama yani şimdi belediye olarak bizim pazarı bir kurtarma teşebbüsü olsun. Yani bizden bir konuşun edin, bir istişareye varalım. Şu yani pazar açılsın, dükkanlar. Dükkan, balık pazarında niye dükkan kapalı kalsın?
Mesela.
Yani çok esef verici. biz çok üzülüyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor.
Yani ablam dükkanların da maalesef şu anda, şimdi isim vermeyeyim, hepinizin tanıdığı dükkanlardan da birkaç tanesini şu an gene yeni kirayla ilgili çok büyük problemi olduğu için onların da devam edip edemeyeceğini.
Evet, evet, evet, problem çok.
Yani söyleme dediği için söyleyemiyorum, çok eski dükkanlardan bir tanesi maalesef o da. O da giderse bilmiyorum ne olacak.
Evet, evet. Yani sorunlar büyük oluyor.
Sorunlar işte yani şuraya geleceğiz. Dükkancılık eğer çok az harcayıp çok para biriktirdiyseniz akarken şayet tutabilirseniz o iş yerini satın alabilirseniz devam ettirebilirsiniz. Yoksa ele güne mahcup olup kaçıp gidersiniz. Evet. Ben tabii bunu başımdan şöyle yaşadım. 950'li yıllarda artık kendimi bulmuş oluyorum. 15-16 yaşlarındayım. Ve her Mayıs-Haziran ayında babamın ızdırabını görürdüm. Neden? Mal sahibimiz bir Ermeniydi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Babama da tabii. Bu arada arkadaşlarını gönderir efendim. Ahmet Efendi, bu dükkan satılıkmış. Dükkanı gezmeye geldik. Amaç dükkanı satmak değil. Korkutmak. Ve babamın o ızdıraplı hallerini görürdüm. Ki 58'de de babama yardımcı olduğum süre içinde ne kadar şükretsem az, o dükkanın sahibi olduk. Hala oradan ekmek yiyoruz. Bu benim için büyük mutluluk. Sağ olun.
İstemeyerek bitirmek zorunda kalacağım. Sorunuz var mı? Evet.
Ben duymuyorum ha.
Geliyor mu sesim? Biraz önce dediğiniz gibi bakkalların, esnafların yani ihtiyacı var bizden. Asıl bizim size ihtiyacımız var. Yani eski İstanbul'u konuşmak bana düşmez. Ama İstanbul'u çok seviyorum. Kızım 4,5 yaşında. Yani balık pazarına her gittiğimizde ben illa balık alırım, turşu alırım. O da diyor ki illa 3 şeker, evet oraya gidiyoruz ve onun için İstanbul'daki en güzel dükkan sizin dükkan. Çok teşekkürler.
Gözümde en güzel dükkan sizin dükkanınız.
Teşekkür ederim.
Ben aslında bir Feridun Bey ile ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum ama soru varsa öncelik onlara vermek istiyorum.
Şimdi bakın, pek tabii Nuga'dır zaten. Nuga'dır ama bunun yılbaşı adı mandolettir. Tabii Nuga, tabii Nuga. Dediğim gibi Kos helvası nasıl ki Nuga'dır. Bu da onun bir benzeridir ama yalnız yılbaşı yani 12. ayda yapılır ve 12. ayın sonunda da bitirilir. Evet, evet.
Valla şimdi bizim hacı gitmiş şeytan
taşlamaya
hacılığa gitmiş. Tabii şeytan taşlama zamanı gelmiş. Taşı atıyor mu? Atmış. Parayla alıp taşı atmış. Ertesi günü araba yakalamış. Araba demiş ki ya biz bu attığımız taşlar ne oluyor? Arap da ona demiş ki gaybın Allah demiş. Yani vallahi sarma işi de gaybın Allah. Yani benden sonra hiç tahmin etmiyorum hanımefendi.
Tufan.
Yani. Şimdi öyle güzel de çiyayı bilirsiniz. Kadıköy'de çiya. Ben ona sarma sararım. Musa sahibidir. Musa daha devren. Bir gün geldi saat 8:30'da. Ben de arkada sarma işlemine başlayacağım. Önlüğümü giydim. Ya Şeref abi dedi. Bu sarmayı ben dedi öğrenmek istiyorum. Tamam Musa'cığım dedim. Buyur. Gel ben sana yardım edeyim. Taktı önlüğü, hakikaten yani 4-5 dükkan sahibi, hali vakti gayet yerinde ama adam yemek hususunda her şeye açık. Mükemmel biri. Giydi, şimdi bak dedim şöyle tutacağım, böyle tutacağım, şöyle tutacağım, böyle tutacağım. Tam 45 dakika sonunda çıkardı, ben dedi bu işi yapabileceğim dedi. Çekti gitti. Yani biz tabii senelerin verdiği, babamızdan gördüğümüz şeylerle böyle otomatik, artık elimiz otomatik olmuş, sarıyoruz. Onun için yani çok zor.
Yani sarma bana şöyle annemin, anneannesinin öğretip, annemin bana yedirdiği, benim annemden öğrenip işte yani yıllardır biz benim evimde hep sarma var, hala var. Oğlumun en sevdiği şey. Ne güzel değil mi? Hala sarma biliyorsunuz.
Evet Tuğba'cığım. Şimdi yani, tabii
ama işte
bunu yapmak önemli ama satmak da çok önemli. Pazarlama da önemli. Şimdi evvelden yani şimdi konuşuyoruz böyle. Evvelden 100 tane sarma getiriyordum. 100 tane sarmadan 300 tane sarma yapıyorduk. Ve cumartesi günleri özellikle saat 1 olduğu zaman babamla 6'da gelirdik dükkana. 6'da gelirdik sarmaya babam sarardı, ben satardım. Saat 1 olduğu zaman o 300 tane 400 tane sarmadan eser kalmazdı. Yani çünkü insanlar biliyordu, koşarak geliyordu. Şimdi yani dediğim gibi yapmak önemli diyelim. Bir parantez açalım ama pazarlamak, satmak da çok önemli. Onu yaptığınız zaman karşılığını bulacağınız, değerini bulacağınız, bulamadığınız zaman evet.
Bir dakika yalnız hanımefendi bir şey söyleyecekti galiba.
Kısa toparlayacağım. 2003 yılında bir kitap okumuştum YKY'den çıkan. O dönemlerde YKY salı toplantıları düzenliyordu. Bunlardan bir tanesinin başlığı Beyoğlu'nda Beyoğlu'nu konuşmaktı. Ve yapılan çeşitli söyleşiler bu kitapta yayınlanıyordu. O söyleşi yapılan kişilerden biri de Tasula Mubayacıoğlu'ydu, emekli öğretmen. Ve onunla yapılan söyleşi de şundan bahsediyordu Tasula Hanım. Çevirme tatlısı, hani Marianne Yarasimos'un da hani, kitabında geçen beyaz tatlı dün konuşulan. Bu tatlı hala tek bir yerde yapılıyor, o da 3 yıldız şekerli mercimeği diye. Ben bunu okudum o zaman, ben 23 yaşındayım. Ve ben hani, giyinip bir gün naçizane dükkanı ziyarete geldim. Tam da böyle gergin bir ana denk gelmişim. Siz bir şeylere kızmıştınız. ve ben içeriye girdim, bakınıyorum. İşte uygun bir an bekliyorum. Buyurun dediniz bana. Ben dedim ki ben çevirme tatlısını görmeye gelmiş. Şöyle bana bir baktınız. Sen önce gel dediniz bana. Kasaya doğru ilerledik ve hakkınızda, dükkan hakkında, sizin hakkınızda yayımlanmış bütün makale, haberleri tuttuğunuz bir defter vardı, albüm gibi. Sen önce bunları oku dediniz bana. Bir şeyler öğren dediniz. Ben onları okurken siz meğerse bana tatlıyı hazırlıyormuşsunuz. Bir kaşık yanında da bir bardak suyuyla beraber. Sandalyemi de hazırlamıştınız. Şimdi otur ye dediniz bana.
Afiyet olsun.
Teşekkür ederim. buraya gelirken en büyük tereddütüm neydi biliyor musunuz? Hem Galatasaray Lisesi'nde okuyacaksınız, hem de güya aklınız başınızda ama cümle düşüklükleri yapacaksınız. En çok gücüme o giderdi. Bilmiyorum cümle düşüklüğüm oldu mu? Sağ olun, sağ olun. Ve o cesareti siz bana verdiniz. Çok teşekkür ediyorum.